Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'de haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Ben Murat Kamsızcıyım. Her zaman olduğu gibi Levent Pekcan var. Nasılsın?
Merhaba abi? Murat. Diyelim iyi olalım. İyi değiliz tabii ki de.
Tabii. 19-24 Şubat arasını konuşmak için toplandık. Numara 8, gündem numarası.
Evet.
Şimdi bu hafta birazcık sakin geçti aslında çünkü Mobile World Congress başlıyor pazartesi günü.
Dolayısıyla firmalar şu anda stand kuruyor falan.
Evet.
Bavullarını topluyorlar. Bu hafta bir gelişme çok az vardı teknolojik anlamda. Haber çok az vardı ama yine bir bayağı bir saatlik bir şey var.
Oraya ben de gideceğim. Mobile World Congress'te olacağım. Oradan yayınları yapacağım. Sony ile gidiyorum. Onların lansmanıyla başlayacağım ilk.
Haftaya ben yalnız mıyım? Gelmiş olacak mısın?
Evet. Cuma'ya yetişiyorum. İyi. Gerçi orada şey var. Böyle çok büyük bir hava var, bozacakmış da bilmem ne hava durumuyla ilgili bir şeyler. Bir Avrupa'ya soğuk geliyor. Türkiye'ye de şey yapacak falan. Tam benim geleceğim gün.
Biz geçen sene orada değil miydik?
Evet.
Ama normaldi. Türkiye'den güzeldi. Daha sıcaktı.
Daha... Yok, bu özel bir durum. Şöyle şey, Avrupa'ya sağlam soğuk geliyormuş Mart ayında.
İspanya'ya gelmez.
Oraya yetişmez inşallah.
Güneyde kalıyor. Bir şey olmaz canım. Fuar sonuçta sokakta yapılmıyor.
Ya yok, uçak insin de ben geri dönmeye bakıyorum. Cuma'ya yetişeyim.
Bir şey olmaz. Ben 3 Mart'ta Eskişehir'deyim. Osman Gazi Üniversitesi'nde geçen hafta konu etmiştik. Tekrar hatırlatmış olalım. Önceden kayıt gerekiyor eğer gelmeyi düşünen arkadaş olursa. Geçen hafta linki var. Bu hafta da ekleriz.
Tamam.
Önceden kayıt olmak gerekiyor. Bir galiba bir sembolik bir ücreti var. Ben almıyorum onu, hani organizasyonun ücreti. Söylemişim, bu sembolik bir şey diyebiliyorum.
Evet. Şimdi Mobile World Congress'te bu sene aslında çok da fazla böyle bir telefon duyurusu yapılmayacak gibi gözüküyor ama herkes Samsung Galaxy S9'a kilitlenmiş durumda.
Ya marka kalmadı ki. Yavaş yavaş her şey azaldı. HTC'yi hala varsayabilir miyiz bilmiyorum mesela. HTC hala o U11 mi ne geçen sene çıkarttığı telefonun reklamını şeyini yapıyor.
Google oldu adamlar artık.
Kim var? Artık olay
LG
Apple.
Var.
Apple zaten bu fuara katılmıyor. Tabii. Apple ile Samsung arasında kaldı gibi. Google'ın kendi telefonları bizim için bir şey ifade etmiyor. Yok Türkiye'de. Getirirsen sen alıp anca öyle. Samsung'la Apple arasındaki bir çekişmenin pazarı olduğu gibi telefon pazarı. Öyle. Diğerleri de Samsung'a benzetiyor.
Zaten şöyle. Ya da iPhone'a benzetiyor. Bu fuarda yine galiba yanlış hatırlamıyorsam Asus'un bir telefonu çentikli görüntülenmiş.
Ya öyle bir rivayet var.
Evet.
İyi şeylere özenseler daha hayırlı olur diye düşünüyorum ben. Hani sırf Apple yaptı diye saçma sapan şeyleri de taklit etmenin anlamı yok. Artı mahkemeleşme olursa ne olacak? Yani o üstteki çentiğin de mahkemesi olursa zaten pes diyeceğim.
Olmaz zannetmiyorum. S9'la ilgili bir de şimdi fuara 2 gün kaldı. Sızıntılar başladı. Bazen Sony'nin telefonları sızdı. İşte bir bu sızdı, S9 sızdı. Artık biliyor herkes her şeyi yani.
S9'un birçok özelliği duyuldu ama beklenen şeyler de yok gibi. Değişken diyaframı ben göremedim. Ama fotoğrafta zaten ne varsa var. Onlardan da birisi kaçtı? 1000 FPS miydi?
Öyle diyorlar.
Ağır çekim ya da hızlı çekim nasıl sen adlandırıyorsan. Sony'nin 960 karelik bir geçen sene bir atılımı vardı. Samsung'un 1000'e çıkartacağı ama daha önemlisi 4K'da çok yüksek kare hızında çekim. Şimdi yüksek kare hızında çekim yıllardan beri çeşitli telefonlarda ya da fotoğraf makinelerinde var ama çözünürlük düşük. Hatta işe yaramayacak kadar düşük bazı cihazlarda.
Doğru.
Şimdi onun kullanılabilecek düzeye çözünürlüğün çıkacağı söyleniyor.
Ben hala bunun bir Sony teknolojisi olduğunu düşünüyorum sensör tarafında.
Şimdi Samsung'da rivayete göre ilginç bir durum var. Samsung'da bu 1000 FPS, saniyede 1000 kare çekim falan Samsung'un kendi işlemcisiyle mümkün oluyor. Ama Samsung Amerika'da telefonları Qualcomm işlemciyle çıkarıyor. Amerika'da bu eğer böyle olursa Amerika'da Amerika'daki telefonlarda bu olmayacak. Bu da ilk kez iki model arasında bir özellik ayrımı kırılması anlamına geliyor. Bu pek hayırlı bir durum değil.
Evet.
Sıkıntı bir durum. Tabii ki dediğim gibi bu daha rivayet. Böyle olacak mı bilemiyoruz. Böyle olursa Avrupa'nın telefonları birazcık avantajlı hale geliyor.
Doğru.
Bilemiyorum. Samsung böyle bir kırılmaya izin verir
ama
mi?
Ama tasarım olarak pek bir farklılık yok, onu yok. Söyleyeyim.
Ya açıkçası şimdi baktım, sızan görüntüler var. Resmi gibi gözüküyor. Yani birinin, amatörün evet, birinin yaptığı görüntülere benzemiyor. Gördüğüm telefonu ben özellikle Note 8'den ayırt edemiyorum.
S8'lerden de fark yok.
Yan taraflara kadar işte yan taraflara kıvrılan bir ekran. Önde, üstte, altta da küçük bir gövde diyelim artık. Tamam, bu işte, bunu S8'de gördük, Note 8'de gördük, 9'da da devam edecek gibi.
Bir diğer sızan bir şey de fiyatı oldu. Tabii ne kadar doğrudur, evet, onu da bilmiyoruz ama.
O biraz
keyif kaçırdı.
Fazla pahalı. Tabii ki kimse bunun ucuz bir telefon olacağını beklemiyordu ama beklenenden de pahalı.
Yani 1000 dolarlık telefon bu, hani Plus olanı gözüküyor.
Şimdi Türkiye'de Note 8'in 5000 liradan çıkması bir telefonlar tarihinde bir dönüm noktası oldu. 5000 lirayı ilk,
evet,
sarf edebilen, bunu söyleyebilen firma ve model oldu. Uygulamada çok hızlı şekilde fiyat düşüyor. Ama tabii ki çıkış fiyatı, firmanın söylediği fiyat önemli. Herhalde o 5000'i de geçecek bu sefer.
Kesin geçecek. Plus daha da pahalı, 1000'in de üstünde gözüküyor.
O 5000 lira sınırı da geçilecek.
Çok rahat geçilecek.
Bakalım 10.000'e yolculuk. İlk görecek miyiz? Kesin göreceğiz de. Hangi markaya nasip olacak 10.000'i söylemek? Bizim hep zararımıza tabii. Göreceğiz. Özellikler ama hep şey böyle, işte bir fotoğraf konusunda özellikler var. Onun dışında yok işte animasyonlu emoji falan gibi, olsa da olur olmasa da olur şeyler gözüküyor.
Evet.
Ne olacak ki? Göreceğiz. Diye diyebilirsin. Tabii tabii. O da ayrı bir yaklaşım.
Intel yenilenmiş Spectre yamalarını yayınladı.
Evet, şey olmayan, dondurmayan, reboot ettirtmeyen falan düzeltilmiş. Güncel işlemciler için, 1-2 nesil öncesi için, yine en eskiler için hala bir şey yok.
Haswell'de, Broadwell'de yok daha.
Evet.
Ama beta aşamasında diyor.
Bu Lake'ler için yapılmış, yayınlanmış. İşte ikinci ay bitiyor, üçüncü ayına giriyor bu mesele. Hala çözülmüş değil. Böyle ya, yok yama bozuk çıktı, yamanın yenisini yaptık falan filan. Kimse ne olacağını bilmiyor.
Evet.
Bilişim sektörünün dip noktasını 2018 yılında yaşıyoruz.
Kesinlikle. Bu nedenle Intel'e açılan dava sayısı da 32'yi bulmuş.
Evet. Bunları bunlar hep Amerika'da olan şeyler. Bunları bir yerde birleştireceklerdir tahmin ediyorum. Ama bilemiyorum. Biliyorsun burada birisinde ne sonuç çıkarsa diğerleri de onu takip eder. Kısa zamanda çözümlenecek mi, ne olacak merak ediyorum ben de.
Evet. Ya benim tek merak ettiğim şey bunları, bu açıkları içermeyen tertemiz işlemciler ne zaman çıkacak?
Bu sene içinde
diyorlar. Ama bakalım.
Ya 9. nesil Intel'de bence. AMD'de işte Ryzen 2 mimarisi denmişti, değil mi?
Ryzen 2 var ama onlar da şey olmayacak bence. Görmeyeceğiz tam anlamıyla. Bir
bu
de şeyi merak ediyorum.
Silip baştan yapıldı.
İşte silip baştan yapıldı. Yani şeyin, bu mikrokodların yüklenmiş hali yeni işlemci diye önümüze konarsa o ayıp olur.
Yok öyle olmayacak.
Yani inşallah öyle olmaz.
Öyle olmayacak da şeyi falan bilmiyorum ki. Bu işlemcide hata yok. Yeni işlemci icat edildi, hata yok. Windows'a yüklenen yamalar falan o zaman yüklenmeyecek mi? Ya da
yani, değil mi?
O yama kendisini devre dışı bırakacak kadar akıllı yapılmış mı? Bilmiyorum nasıl bir durum, nasıl bir şeyden geçeceğiz, günlerden geçeceğiz bilemiyorum. Ama bir yandan da şu var. Biz şu anda, biz de zaten insanlara yükleyin dedik, engellemeyin dedik. Windows güncellemesini hemen herkes yüklemiştir.
Herhalde.
Güncel anakartlara BIOS güncellemesi geliyor. De geldi. Şu anda bir aydır diyelim. Hı. İnsanlar yamanmış sistemlerle çalışıyorlar. Var mı hiç yok benim sistemim yavaşladı da kullanamıyorum falan diyen, hani varsa dinlemek isteriz deneyimlerini. Ben bir şey hissetmedim 7. nesil işlemcili masaüstü sistemde, 4. nesil işlemcili dizüstü sistemde ki onun BIOS'u güncellenmedi gerçi.
Tabii.
Benim bilişim hayatım aynen devam ediyor.
Evet.
Tabii hep diyorlardı ki işte sanallaştırma falan yapan sunucu tarafında, kurumsal tarafta olanları çok etkiliyor. Bilemem, onların bambaşka bir deneyimi var. Hmm. Bambaşka kaygıları var.
Evet.
Onların deneyimini de duymak isteriz.
AMD, anakartı yeni AMD işlemcisi desteklemeyenlere işlemci gönderiyormuş.
Evet, onların da öyle bir dramı var. Yeni anakart alıyorsun, yeni işlemci, en yeni AMD işlemcilerden alıyorsun. Anakart hiç açılmıyor.
Açılmıyor.
BIOS'u desteklemediği için. BIOS'u güncellemek için anakartın açılabilmesi lazım. Geçen hafta da konuşmuştuk. Salakça bir durum. Hmm. AMD kendi web sitesinden işte böyle bir şey aldım da olmuyor dersen en düşüğünden bir işlemci ama zannedersem A10 mu A8 mi serisi bir önceki nesilden yani bir işlemci sana ücretsiz yolluyormuş ki anakart sistem açılsın, BIOS update'i yap, sonra o yeni aldığın güncel Ryzen'i tak. Ya böyle de olmam. Ha tamam, sorunu çözmek için gösterdikleri çabaya okey diyorum ama hiç böyle bir sorun yaşanmasa. Yani şey olsa keşke, bir ortak bir çekirdek olsa, en azından bir görüntü gelse şu BIOS update'ini yapacak kadar.
Şey yapamazlar mı? Hani sana öyle teorik soruyorum. İşlemci kendisini eski işlemci gibi tanıtamaz mı? O bir belli bir chipset'i gördüğünde ya da belli bir firmware'in altında
öyle
gördüğünde.
Öyle yaparsan olur, 80-86 diye tanıtır kendini ama işte öyle yaparsan. Demek ki öyle de yapmamışlar. Gerek de görmemişler belki.
Ben şöyle bir bilgi vereyim. Bazı anakartlar sadece USB'yi takarak, hatta üstte bellek takma, işlemci takma, BIOS'larını update etme özelliğiyle geliyorlar.
İşte ama onun bazı sürü, anakartlar. Onun uygulamasının bir sürü dikkat edilecek şeyi var. Öyle taktımla olmuyor. Anakartın üzerindeki belli bir porttan çalışıyor.
Evet.
Belli işte bir dosya sistemi, FAT32 falan. Kartın kullanım kılavuzuna bakmaları lazım. Şimdi çünkü mesela network cihazlarında bir süredir şöyle bir şey oluştu. Artık komple hiçbir zaman öldüremiyorsun cihazı. Her zaman içinde firmware update'ini yapacak kadar bir bir can kalıyor. Sen birçok akıllı kamera, IP kamera ya da router böyle. Sen işte o firmware update sırasında elektriği kessen falan da bozsan da o can kalıyor hep içinde. Sadece hani firmware update'i yüklemeye yetiyor ama olsun, kurtarıyor. Anakartta da tabii bu çok fazla kaçılabilecek bir şey değil. Bu Intel tarafında da oldu.
Tabii tabii.
Yeni işlemci, eski anakart yeni işlemciyi tanımaz.
Tanımaz.
Takarsın bazen çalışmaz. Hı hı. Açılmaz. Ha bazen açılır, yanlış görür falan, BIOS update yapabilirsin ama bazen işte görmez. Ya başka eski işlemci bulursun falan. Hatta yani ben bir anakartı öyle yok etmiştim o çabayla uğraşırken. Hiç olmamış şey değil.
Öyle. Hatta bizim bazı arkadaşlar ya sizde eski işlemci var mı diye Intel zamanında gelip yardım istemişlerdi.
Bu iş için. Ve işte bir yani bunu, anakart şey olsa, işlemci takılmasa bile anakart açılabilse.
Değil mi?
Bir sadece o BIOS update ekranı gelse. Hı. Bir çekirdek olsa anakartın içinde öyle. Sadece o işi şey yapacak.
Doğru.
Yapacak. Yani bilmiyorum, düşünüyorlardır belki. Bir ara anakartlarda şey moda olmuştu. Anakartın içinde işletim sistemi geliyordu. Linux geliyordu. Asus'ta falan. Hmm. Hiçbir şey kurmasan da anakartı bilgisayar gibi kullanabiliyordun tabii,
evet,
işlemcisiyle.
Evet. Adı vardı, onun da aklı gelmiyor.
Tabii bir kişi bile kullandığımı çok merak ediyorum ama vardı.
Evet.
Neyse ya, ki o günler geride kaldı.
Tabii şey, burada satan kişilere aslında iş düşüyor. Onlar bunun farkında olup update'i kendileri yapıp insanlara satmalılar anakartları.
Ya şimdi satış noktasının işi kutuyu iletmek. O onunla uğraşmaz. Bir anakart tabii fabrikasından çıkıyor. Ocak ayında müşterinin depolarda kalıyor. Tayvan'dan buraya geliyor bilmem ne müşteriye geliyor Ağustos ayında. Arada bir nesil işlemci çıkmış oluyor falan. Yani bu sürece yapılabilecek bir şey yok. Arada kimse tutup da onların hepsine BIOS yükleyeceğiz yapmaz, uğraşmaz. Hatta uğraşmasın. Kurcalamasın benim anakartımı.
Ama sonra o anakart bozuk diye aynı adama geri gidiyor.
Ya işte sıkıntılı bir durum. Gerçi tabii ki bu işte anakart aldım, üzerine işlemci taktım falan. Bu pazar o kadar küçüldü ki biraz da belki bu yüzden firmalar sallıyor, çok üzerinde durmuyor.
Bu arada o iş gönderdiği işlemciyi geri istiyor Ahmet'e. Onu da söyleyeyim.
Oo, güzelmiş. Güzelmiş. Ben orasına dikkat etmemiştim. Ya çünkü olabilecek en düşük işlemciyi yolladıkları için onun da kargosu daha çok tutuyordur işlemciler.
İşte bilmiyorum vallahi, öyle yazıyor haberde.
Ya olsun. Ne işime yarayacak? Ryzen almışım. Senin A8'ini niye kullanayım?
WhatsApp kurucularından Brian Acton Signal girişimine 50 milyon dolar koyuyor.
50 milyon dolar. Acayip. Bu Signal bir mesajlaşma yazılımı ama o protokolü. Yazılımdan çıktı bir altyapı, bir mimari haline geldi. Çünkü şifrelemesi falan mükemmel. En iyi, şu andaki en iyi şifrelemeye sahip. O yüzden başka firmalar, bunu WhatsApp kullanıyor. Falan da bunun şifrelemesini kullanıyor. Bunlar kendilerini bir de işte vakıf haline getirmişler. Aynı Wikipedia Foundation gibi. Bu Brian Acton da ona bu parayı koyuyor. Müthiş bir para, 50 milyon öyle. Dolar. Müthiş bir şey.
Ya bu adam WhatsApp'tan ayrıldı bu arada. Hani
evet.
Onunla alakası evet. Kalmadı.
WhatsApp'tan da iyi kazanmış. Tabii sattılar.
Tabii.
Oradan gelen para. Yok, WhatsApp'a kimse para vermiyor. Eskiden WhatsApp'ta ya. Vardı öyle. Bir dolar mı istiyordu? Ne istiyordu? Yıllık. Vereni görmedim.
Paralı olacak geyiği dönerdi. WhatsApp paralı olacakmış.
O hala olur. Hala olur ona. Eşeğin aklına karpuz düşürme. Hala olur.
İnternete RTÜK müdahalesini sağlayan düzenleme meclis komisyonundan evet. Geçti.
Nasıl olacağı belli değil.
Değil, çünkü onun esas ve usulleri daha sonra BTK ve RTÜK ile belirlenecekmiş. Evet. Bizim şeylerimiz havada duruyor, sorularımızın yayıncı
geçen
kimdir?
Geçen haftalarda dile evet. Getirdiğimiz kaygılar aynen duruyor. Onu söyleyelim, bu böyle bir şey olduğunda biz eşyaları toplamaya başlıyoruz. Bu bir protesto, bir şey, tepki değil. Geçerlilik, gerçeklik bu. Hı hı. RTÜK kurallarıyla bizim yaptığımız şu yayının yapılabilmesi İmkansız. Mümkün değil. Dolayısıyla biz istemesek de bavulları toplayıp başka bir şey aşağıda kuru yemişçi açalım daha iyi. Yapabileceğimiz tek şey o.
Burada tabii şey konusu vardı, biz de hep söyledik. İlk hedef televizyonların kanalları gibi gözüküyordu. İnternet evet. Üstündeki. Bu arada o internet üstünden yayınladıkları dizilerde mesela sansür olmuyor ama ekstradan da bir de reklamlar var bayağı. Yani para kazanıyor kanallar o işten.
Tamam.
Şimdi ben şeyi düşünüyorum. Tamam, bu böyle çıktı. Şimdi X televizyonu X.com.tr sitesindeki yayınını sansürleyecek bu durumda mecbur. Yoksa evet. Lisansını kaptıracak ya da ceza görecek vesaire vesaire. Ama o X.com.tr'deki bilmem ne dizisini dizinin adıyla YouTube'a koydu adam. Kanal açtı.
YouTube'u kapatacak hemen.
Ne olacak?
YouTube'u kapatacak. Yani işte, ya özel olarak o kanalı kapatacak ki o bilmiyorum ne kadar mümkün.
Diyecek ki kanala, senin dizin burada. Kanalda diyecek ki bizle alakası yok.
Adam biri koymuş. Evet. Televizyondan çekmiş, koymuş. Nasıl çözülür dediğim gibi, nasıl uygulanacağı belli değil bu işin.
Bugün YouTube...
Uygulanabilirliği evet. Belli değil.
Sırf YouTube için söylemiyorum. Twitch vesaire. O adam istese canlı yayın da yapar orada YouTube yüzünden. Yani kendi com.tr sitesinden yapmak zorunda değil.
Yapıyor.
Kim yayıncı, kim sayılacak? Biz yayıncı mıyız, televizyoncu muyuz? Buna tabi hiçbir şey belli değil şu anda. Evet. Her şey olabilir ama.
Evet. İyi bir şey, İyi bir şey olmayacağı
kesin.
Garanti edebilirim.
Tabii. Wikipedia Zero kapanıyormuş.
Evet. Bu ücretsiz erişilebilen Wikipedia. Şimdi normalde de Wikipedia ücretsiz de bu telefondan giriyorsun, kotan gitmiyor.
Evet.
Ya da işte ücretsiz yani tamamıyla hayrına. Wikipedia ISP ile anlaşıyor, telefon firmasıyla anlaşıyor. Bir de Facebook'un da böyle zerosu vardı. Ücretsizdi, kotadan gitmiyordu. Bu da onun gibi. Ama yeteri kadar yaygınlaşamamış, şey de görmemiş, talep de görmemiş. Bu girişimden vazgeçiyor Wikipedia. Biz de zaten kapalı olduğu için.
Biz ileri görüşürüz. Biz hemen kapatmışız.
Bize hava hoş.
Evet, hayatta iyi şeyler olmuyor Levent abi.
Evet.
BTK'dan yeni yapılan binalara kablo düzenlemesi geliyor.
Evet,
Yeni
her
yapılanlara.
daireye çatıdan anten kablosu inecekmiş.
Evet.
Bu fiber miber için de hazırlıklı olunacakmış. Yani
Bir
onların bir
odası olacak. He.
ana bir kanaldan
Tabii.
bütün dairelere ulaşması falan. Güzel. Zaten hani doğru düzgün yapılmış binalar böyle oluyordu ama
Yani.
işte doğru düzgün yapılmış kısmı tartışmalı.
Bu sayede yani abi, apartmana her gir, her dairenin bir çanağı oluyor. Onları da apartmanın dışından sallıyorlar
Evet.
kabloları.
Evet. Balkonlarda falan filan bayağı bir komik evler var öyle şey gibi, iletişim üssü gibi.
Evet.
Şimdi isteniyor ki tek bir çanak olsun. Herkes ondan
Ama
yararlansın.
göya bunların hiçbiri olmayacaktı. Karasal yayınına.
Ha, dijital
Dijital
karasal
karasal
yayın,
yayınına. Evet.
bilmem kaç yıllık yalan, anten anonim şirketi falan. Dark Hardware'in en çok okunan haberiydi. Dijital karasal yayın başlıyor. 2000 kaç yılında girmiştik bilmiyorum. Dark Hardware'in en çok okunan haberiydi. O haber girildikten sonra şeye düştü. O haber girildiğinde bir test yayını falan vardı. Hatta
Vardı.
biz denemiştik falan filan arkadaşlarla o zamanlar, Ankara'daki arkadaşlarla. O da gitti. Onlar bile gitti. Şimdi söyle, dijital karasal yayın denen şey, DVB-T denen yayın. Orada Wi-Fi anteni kadar biraz büyük, biraz daha uzunu gibi düşün. Antenle dijital uydu yayını kalitesinde yayın alıyorsun. Müthiş bir şey. Nedense Türkiye'de bu hep gelecek deniyor, gelmiyor. Bir türlü gelmiyor. O arada çanakçılar şey oldu. Dev firmalar haline geldiler. Herhalde
Sonra
onlar zaten böyle olsun diye bu iş oluyor. O dijital karasal yayın hiç gelmiyor.
gelmedi. Sonra zaten olay tamamen dijitale döndü. Hani şey, kutuya döndü.
Ya işte kablo TV kısıtlı olarak var
Evet.
Türkiye'de ya da uydu. Çanaklar, sonra çanak bilmem nesi ormanı olmasın falan, olacağı kadar olmuş. Kim çökecek onu?
Biz eskiden TV kartları inceliyorduk. Orada DVB-T desteği vardı. Hep söylüyorduk, bir gün gelecek,
Yani
gelecek.
bir gün gelecek,
TV
evet
kartları da
doğru.
yok oldu.
Ya da 10 küsur yıl oldu. Gelecek. Şimdi DVB-T çok güzel bir şey. Dijital pırıl pırıl bir yayın alıyorsun ve onun işte anteni çatıya matıya koymana gerek yok. Evin içine koyuyorsun.
Evet.
Alıcısı, şimdi bende Xbox'ın DVB-T alıcısı var, sağ olsun arkadaşımız bizim Melih İngiltere'den getirmişti hani kullanmıyorum ben diye. Kibrit kutusu kadar bir dijital alıcı. Ne güzel işte. Kablo
Ya.
karmaşasından da kurtuluyorsun. Onu her yere entegre edebiliyorsun falan. Ama yayın yok.
Abi burada her zaman olduğu gibi başka hesaplar var. Kablo TV
Var
niye
tabii.
büyümedi Türkiye'de?
Evet, büyümedi hiçbir zaman.
Büyütülmedi çünkü.
Rekabeti falan yok adamın ama bir yere vardığı da yok. Dediğim gibi Çanakçılar holding oldu.
Evet.
Dizilere sponsor oluyorlar. İşte. Biz de bir çanakçı olsaydık bu işlerle uğraşmak yerine çatılara
Çatıya
taka
çıkacaksın abi. O da
taka
zor iş ya.
giderdik. Yani balkona takıyorlar.
Bir de apartmanda kavga çıkıyor. Yok çatıya çıkarmayız bilmem ne.
Ama
Haklılar ama.
hakikaten öyle hani çatıya onu takarken
Kırıyorlar
üst
kiremitleri.
kattakinin çilesi bitmez. Ben yıllarca en üst katta yaşadım. En üst katın güzel yanları vardır ama pek öyle mutlu edici bir şey de değildir. Birisi çıkar anten takacağım diye. Senin
Perişan
evin
eder.
içine yağmur evin içine yağar böyle,
Evet.
inanamazsın.
Ve parasını da sen ödersin sonra.
Tabii ki,
Apartmanda kimse
tabii ki.
ödemez.
Tabii ki bodrum katlı oturan adama nasıl çatıdaki akıntıyı anlatacaksın? Hani tamam, yasal olarak mecbur falan ama uygulamada
Olmuyor.
hiçbir zaman olmuyor. Üst katta oturan cebinden öder. Neyse, hani ne yapalım. Bir daha en üst katta oturmamaya dikkat ediyorum. Tek yapabildiğim bu.
Twitter birden fazla hesaptan otomatik ve toplu mesaj atımına kısıtlama getireceğini açıkladı.
Öyle bir şey mi varmış ki?
Tabii şimdi şeyler var abi, mesela birden fazla hesap yöneten işte sosyal medyacılar var. Adamın bir sürü kişinin hesabını yönetiyor. Şirket işi bu, ajans gibi çalışıyor.
Evet. Sonra da o hesabın sahibine birileri ödül veriyor. İnternette kudretli isim bilmem ne diye.
Halbuki
Adamın
bitti yok.
mesajlarını ajans atıyor.
Tabii. Bir de şey var tabii. Aslında bunun hepsinin çıkış noktası Amerika'daki seçimler. Vatandaşın böyle işte Ruslarla bilmem kimlerin algısının yönetildiği ortaya çıktı.
O dava
çıktı.
Daha bitmedi.
Bitmedi. Kendileri de açık açık yazmış hani bunun önemli şeyle sebeplerinden biri bu diye. Bir sürü kurallar getirmişler. İşte şey diyor. Bir kişiyi beğenecek misin? Senin elinde 10 tane hesap mı var? 10 kişiyle beğenme. Ya da işte o tweet'i bir kişi beğensin, diğerleri onu retweet'le çoğaltsın. Yani böyle.
Nasıl kontrol edecek? Aynı deminki Rütük konusu gibi. Nasıl edecekler kontrol edecek bunu?
Tweet de kendilerinin ona zaten fiziki olarak kısıtlama getiriyor. Yani bunların bir kısmını oradan kontrol altına alıyor. Gerisini de herhalde kontrol edecekler.
Hiçbir zaman şeyle başa çıkamaz kardeşim. 10 tane adam oturtursun masanın başına. Her biri ayrı account'un başında.
Ha, o da var tabii.
Bununla başa çıkamazsın. Bu bir
benim
sektör olmuş.
Tahminim bu yasak sağlama. Hani Amerika'da evet, şimdi yaptık. Gözler bunlara evet çevrildiği için bu seçim olayında.
Evet. Yaptık ama yaramaz çocuklar yine aşmış.
Spotify bir donanım çıkarma peşindeymiş. Ne olduğu çok belli değil. Bir speaker
Spotify,
olabileceğinden bahsediliyor.
Speaker'ı. Spotify Walkman'ı var zaten. Hani Spotify çıkartmış değil de birileri yapmış.
Bunu da şeyden anlamışlar.
Sadece Spotify'daki müzikleri çalan cihaz.
Donanımcı alıyor. İlan vermiş bir sürü.
Logitech Squeezebox mı vardı? Pandora'yı, eskiden bir Pandora vardı. Online müzik dinliyorduk. Sonra o Türkiye'ye ve başka bir sürü ülkeye kapandı. Bizim gündemimizden çıktı. Hala var mı bilmiyorum. Herhalde. Vardır herhalde. Biz erişemiyoruz. Logitech onun donanımını ya hoparlörünü yapmıştı mesela Squeezebox diye. Pandora'nın müziklerini çalıyordu. Olur ya yani, bu iş görür böyle bir şey. Spotify birçok insanın tek müzik kaynağı şu anda.
Öyle.
Olur.
Ama belli değil hani ne olduğu şu an. Sadece öyle tahmin ediliyor. Başka bir şey de çıkabilir donanım olarak. Samsung 30 TB kapasiteli SSD diyordu.
Evet. 30 TB kapasiteli SSD üretime geçti. Müthiş bir şey. Çok çok güzel. 15 TB'lığını da yapmışlar. 2,5 inç. Biraz kalın bu şey değil. Hani alıştığımız 2,5 inç formatında kalın. Değil de tam disk kalınlığında ama 30 TB ya. Müthiş bir şey ya. Sigara paketi kadar 30 TB.
Ne zaman çıkacağı ve fiyatı belli değil.
Ama çıkacak artık evet. Bu duyuruldu. Hız çok yüksek.
Evet.
Bir de teknik özelliklerine baktığımda bir şeye inanamadım.
Ne?
40 GB cache. 40 GB cache.
Ha evet.
Ya orada bir yazım hatası falan mı var? Çünkü o kadar büyük cache anlamı var mı? Şimdi 15 TB olana 16 GB cache demişler. O evet. Da çok ama tamam. Ama 40 GB cache pek aklım ama yatmıyor benim ya. Bu disklerin performansı ve şeyi de acayip. Ömrü falan da acayip. Bence teknolojinin geldiği güzel bir nokta evet. Yani.
Tabii sana bana değil bunlar ama.
Tabii ki. Tabii ki. Ama biz hep söylüyoruz. Böyle şeyler ilk önce erişilmez.
Tabii.
Bilim kurgu ürünleri gibi gözükür. 2 sene sonra bakarsın evde. O yüzden şu anda dediğim gibi şey yapmamak lazım. Bunları ya işte kimse bunu alamaz bilmem ne görmemek lazım.
Yo alacaklar ama profesyonel kullanımlar. Bize de gelecek bir gün. Samsung 7 nanometre üretim için fabrika kuruyormuş.
Tek basamaklı sayılara üretim teknolojisinde geldik.
2019'da.
Samsung, evet. Bu sene zaten bu tek basamaklı sayıları göreceğiz üretim flash bellekte, işlemcilerde falan. Samsung'da işte 7 nanometre için sırf özel fabrika hazırlıyormuş. Çok güzel. Müthiş bir noktaya geldik.
Ya.
İşin güzel tarafı bu noktalara üretim teknolojilerine erişilemeyeceği, fiziksel olarak mümkün olmadığı falan gibi iddialar vardı. Öyle bir şey olmadı.
Evet. Bu AU Optronics bu yılın sonuna doğru 65-85 inç 8K TV'leri pazara sürebileceğiz diyor.
Bu çok önemli bir yarı iletken ama daha çok da hani LCD
evet.
firması. Genelde bunun kendisinin piyasaya sürdüğü bir ürün olmuyor. Bu sen televizyon alıyorsun, senin televizyonun paneli bu oluyor ya da laptopunun Doğru. paneli bu oluyor. Ama bu adamların perakende satılan bir ürün olmadığı için pek bilinmiyorlar. Oysa işte dev firma. Büyük ekranlarda 8K bu sene piyasaya gelecek diyor adam. Tamam, bu şey belli oldu. 8K diye bir şey geliyor. Hı hı. O net şekilde belli oldu. Beklemeye değer mi? Değmez. Onu Tabii. söyleyeyim. Çünkü bir kere bu gelecek astronomik fiyatlarla gelecek. Bunun BİM'e gelmesi bayağı zaman alacak. Bayağı değil de işte zaman alacak. Gelse de içerik daha bak 4K içerik işte yeni yeni dans ediyoruz 4K'yla. 8 iyice erişilmez durumda. Şu anda 8K herkesin cebindeki telefon özel bir durum olmadıkça iyi kötü 4K çekiyor. Ama 8K çekeni yok.
Düşünsene 4K'yı bile upscale edeceksin burada.
Öyle. Şimdi konsollar diyorsun 4K'ya zar zor çıktılar. İte kaka çıktılar. Ne kadar çıktıkları tartışılır. Televizyon 8K oldu. Ekran kartı desen işte 1080 Ti alsan yetmeyecek 8K'ya. Şeyler, bağlantı teknolojileri zaten yani şu anda var tabii 8K'nın hatta 10K'nın kaldıracak bağlantı ama kimse de yok. Hmm. Bence beklemem yani. Ben şu anda düzgün bir 4K televizyonla hayatımı devam ettiririm. Bunu da çok kafaya takmam. İstemesen de zaten zamanla geliyor, dayanıyor senin kapına.
Öyle.
Ama beklemem yani. Güzel bir 4K televizyonum olsun. Bayağı bir uzun süre mutlu olurum gibi geliyor.
Kesin. Broadcom'un teklifini kabul etmeyen Qualcomm yarı iletken firması NXP'yi satın alıyor.
Evet. Broadcom fiyatını düşürdü bir de. Önerdiği fiyatı düşürdü bu hafta. Qualcomm, ya sizinle mi uğraşacağım? Yürüyün gidin dedi. Broadcom şimdi bacadan, kapıdan giremedi, bacadan girme hazırlığında. Qualcomm'un yönetim kuruluna kendi adamlığını yerleştirip firmayı ele geçirmek gibi bir girişimi var Broadcom'un. Mart ayı içinde bu olaylar olacaksa olacak deniyor. Ama o arada Qualcomm kendisi NXP diye bir başka yarı iletken firmasını satın alıyor. Broadcom eğer Qualcomm'u alırsa şey içinde şart koymuş zaten işte NXP'ye en fazla şu kadar veririm o zaman falan diye. Ama Qualcomm onu beklemeden böyle bir satın alma yapma çabasında.
Evet.
Fiyatlar da oldukça yüksek. Bilemiyorum nasıl anlaşacaklar. Broadcom vazgeçmeyecek gibi ama Qualcomm'u almaktan.
Hı hı. Bir şekilde almaktan ya da.
Hani nasıl olacak bilemiyorum. Tabii ki Kasım ayının gündemi bu. Kasım ayından beri bilişim dünyasında konuşturan bir şey bu. Şey sorusunun hala cevabı yok. Broadcom'da o para var mı sorusunun cevabı. Hani varmış demek ki de nasıl olur ya sorusu. Evet. Herkesin aklında.
Qualcomm True Wireless ses teknolojisini duyurdu.
Evet, bu da günümüzde artık iyice yayılan bu Apple'ın kulaklıkları gibi Bluetooth, minicik, birbirinden ayrı kulaklıklar, sağ sol birbirinden ayrı kulaklıkları kullanımını kolaylaştıran.
Güç tüketimini de azaltıyormuş.
Evet, iki modeli var. Birinde telefon kulaklıklardan biriyle konuşuyor. Öbür kulaklık da o konuşulan ana kulaklık diyelim. Onun da konuşuyor, sesi alıyor. Ya da daha yüksek modeli var. Telefon iki sağ sol kulaklıkla ayrı ayrı konuşuyor. Hı hı. Doğrudan ve ayrı ayrı konuşuyor. Tabii buna göre kulaklık da lazım. Bunu herhalde işte Mobile World Congress'te sergileyeceklerdir ama bunun dediğim gibi uygulaması daha zaman alacaktır.
Şey hoşuma gitti. Bir kullanım senaryosu daha var. Bir cihaz birden fazla kulaklık. Evet, gönderiyor. Aynı şeyi dinliyor bir sürü insan. Burada da şey örneği güzel. Bu tur rehberleri mesela bir kişi telefonda konuşacak tur rehberi. Onu takip eden turistlerin hepsi o sesi duyacaklar.
Tabii kendi şeyle icabında hani özel bir donanım olmadan herkes kendi kulaklığını kullanarak dinleyebiliyor falan filan.
Bir de görüyorsundur otobüslerde, metrolarda çocuklar kulaklıklarını paylaşırlar, biri sağını biri solunu.
Ya o birazcık romantik bir şeydir. Onu çok bence bozmasınlar. Tabii şimdi kulaklıklar kulak içine takılıyor falan. Ya. Eski şeyler de kalmadı. Bizim gençliğimizin olayları kalmadı ama. Bu ya şu anda olan şey şu. Telefonlardan 3,5 milimlik stereo jack'ın kalkacağı belli olduktan sonra...
Evet.
Bu konularda bir sektör her zamanki gibi hazırlıksız olduğunu fark edip çabalara girişti. Nasıl bu konuyu nasıl aşarız?
Evet.
Kimisi Type-C bağlantıdan kulaklık jack'ına çevirici, ki hani bana da en uğraştırmasız, eşleştirmesiz kolay olanı o geliyor. Bir de ben kendi kulaklığımı kullanmaya devam etmek istiyorum. Aklıma yatıyor. Kimisi Bluetooth'u İşte böyle güçlendirme, daha pratik hale getirme derdinde herkes bir şey bir tarafa çekiştiriyor. Hayır, bu kadar sorun olacaksa kaldırmayın 3,5 milimlik jack'ı, olsun bitsin.
Hani o kaldırıldı diye de böyle kağıt gibi olan telefon da yok yani çok.
Yok, yok. Kesinlikle öyle.
Oyun dünyasına geçeyim.
Onun tabii jack'la ibaret düşünme. O tabii bir analog var. Çıkış. Onun arkasında bir dijital analog dönüştürücü, tabii, belki mini bir amfi falan var.
Doğru.
Dijitalde hepsinden kurtuluyorsun.
Doğru.
Dolayısıyla kuruş bazında bir maliyete etkisi oluyor mudur? Oluyordur.
Oluyordur.
Tasarımı sadeleştirme ve çok küçük bir devre kartından ibaretsin. Onun üzerinde biraz yer açılması anlamında bir katkısı oluyor mudur? Oluyordur mutlaka. Tabii. Onu kovalıyorlar demek ki.
Herhalde. Denene göre işte bu Mobile World Congress'te tanıtılan birçok üründe olmayacakmış jack.
Tabii komplo teorisi seviyorsan şeyi de söyleyebilirsin.
Kaydedemezsin.
Bütün alışverişi kaydedemezsin. Basit bir şekilde kaydedemezsin. Bütün müzik alışverişini şeye kaydırmak için, dijital platformlara, iTunes'lara, Spotify'lara kaydırmak için de bir işe yarıyor. İstersen çünkü şey yapabilirsin, dijital sadece çalacağım, senin müziklerini de çalmıyorum, şeyli her dosya signature'lı imzalanmış dosyaları çalacağım deyip kapatırsın.
Doğru.
Ya işte istersen neyi takip etmek istersen, uygulamada başımıza geleceğe bakalım, bulacak kalkacak eski kulaklıklar, eğer o bir Type-C'den dönüşüm falan gibi bir çözüm yoksa senin markanda. Çünkü şimdi biz denedik, her kablo birbirine uymuyor. Hani o kabloyu aldım, sorunumu çözdüm diyemiyorsun. Şu an için en azından. Bakalım. Ben kulaklığımı kullanmaya devam etmek istiyorum.
Oyun dünyasına geçeyim. Steam'de KDV uygulaması başladı. Ya bunu çok büyüttüler. Çünkü zaten bu daha önce haberini verdiğimiz yurt dışından Türkiye'ye satış yapan her platform artık bu KDV'yi ödeyecek.
Ya şimdi gözüküyor orada.
Evet.
KDV diye mi gözüküyor bilmiyorum. Ben İngilizce ayarlı KDV'miş. Kullanıyorum. Ben de VAT.
%18 KDV'nin olarak gözüküyor. İngilizcesi.
Ama %18 diye gözüküyor. Türkçe kullansam belki KDV diye gözükürdü. Ama şu anda fiyatın üzerine eklenmiş gözükmüyor.
Hani KDV oyun, dahil gözüküyor.
Oyun aynı fiyat. Faturasında şeyinde, Steam'in istemcisinde falan değil de alışverişi yaptıktan sonra gelen e-mail'de orada ayrı madde olarak gözüküyor. Tamam, hani şu anda şeffaf bir geçiş olmuş gibi.
Evet.
Yani, bakalım.
Hayır, sanki
şu an için düzgün.
Steam kendi kafasından yapmış gibi algılanıyor, öyle değil. Türkiye'ye satış yapanların hepsi bunu ekleyecekler elinde sonunda. İşte bu da Steam'de tabii ki yapmış.
Ya Steam bunu kafasından yapmış diyen hiçbir şey bilmiyor demektir. Hani onu da söyleyeyim. Yani, bunu işte devlet istedi, yapıldı.
Tabii. Burnout Paradise Remastered 16 Mart'ta
Mart'ta
çıkıyor.
Mart'ta çıkıyor. Bu süper bir oyundur. Güncel konsollarda yoktu. Xbox 360, PlayStation 3 düzeyinde kalmış bir oyun. PC'de de var. Şimdi yeniden yapılmışı güncel konsollara çıkıyor. Sonra PC'ye de yine gelecekmiş bu remaster'dı. Ben sevinçle karşıladım. Burnout Paradise harika bir oyundur. Bu tabii ciddi bir yarış oyunu değil, açık dünya. Zaten Burnout'un esprisi çarpa çarpa gidersin. Oyun odur zaten.
Tam senlik.
Oyun odur. Çarpma oyunudur. Kaza yapma oyunudur. Bu remastered beni sevindirdi. 16 Mart, 15 gün sonra hemen hemen.
İyi.
3 hafta sonra çıkıyor. Gelirse oynarız.
Yenilenmiş sistem şok girişimi askıya alınmış.
Evet, o da
kötü haber.
Olmayacak gibi. 1 milyon doların üzerinde para toplamışlar. Fakat bir yayıncı bulamamışlar. Kabul ettirememişler kimseye. Dolayısıyla yanlış biz çıkış yaptık. Bir duralım da bir düşünelim, toparlanalım diye. Askıya almışlar. İşte bu Kickstarter falan projelerine destek olmanın da riski bu. Bazen olmuyor.
Ya.
Bazen olmuyor. Sistem çok önemli bir oyun ama şimdi şu da var. İşte bu Shock serisi günümüzde Bioshock'la devam ediyor. Tabii ki o Bioshock mesela o kadar güzel bir noktaya getirdi ki bu seriyi. O kadar güzel oyunlar çıktı ki. Zaten eski System Shock, tamam grafiklerini bilmem ne yenilersen çok kesmez insanları diye düşünüyorum. O kafada bir şey komple baştan yapılırsa belki daha başarılı olur. Bakalım. 50 milyon dolar düzeyinde ellerinde para var.
Evet.
Artık bir şey olur yani bununla.
İnşallah. Disney Star Wars oyunları için EA dışında çözümler arıyor olabilirmiş. Öyle bir haber çıktı. Çünkü hiç memnun değiller bu Battlefront'un yarattığı
zaten
negatiflikten.
Zaten bir tek oyun yapıyorlar. Battlefront. Bir de hani mobildeki şeyleri sayıyorlar mı bilmem. O Heroes bir sürü oyun var mobilde. PC'de, konsollarda bir Battlefront çıkıyor.
İşte anlaşmalar artık nasıl kapsamlıysa Electronic Arts'ın demek ki başka oyunlar da yapacağı, yayınlayacağı durumu var. İşte onu nasıl etrafından dolaşırız diye şey yokluyorlarmış.
Hadi bakalım.
Hakikaten bakıyorsun bu son dönemde hani bir doğru düzgün Star Wars oyunu olarak da bir şey kalmadı işte.
Çıkartmadılar.
Çıkarmıyorlar.
Yeni filmlerin oyunlarını çıkarmıyorlar.
Şimdi bir tanesininki Lego Star Wars olarak çıkmıştı diye hatırlıyorum. Hani böyle ya da işte böyle bir ona benzer bir şey. Lego Star Wars oyunları çok başarılı oldu bu arada. Hani biz oynamıyoruz ama.
Bütün Lego oyunları başarılı oldu. Çünkü çocuğa göre falan çok uygun oluyor. Hem büyük de oynayabiliyor ama çocuk da oynayabiliyor. Şiddet içeren falan oyun olmasın diyorsan onu verebiliyorsun çocuğa.
Evet.
Herkesi mutlu etti. Sonra işte filmleri falan da çıktı. İyice karıştı o iş.
Evet. Total War Arena Open Beta'ya başladı.
Bilmiyorum ben.
Total War'un online versiyonu düşün gibi düşün ama şey strateji tabanlı. 10 kişiyle 10 versus 10 yanlış hatırlamıyorsam. Ama strateji oyunu olarak oynuyorsun. Hani onun bir de şeydir ya, normal oyunda oyunu hızlandırırsın ya da savaşmadan da sonucu görür. Öyle değil. Burada sen oyunu oynuyorsun başkalarına karşı. Onun open betası girip oynayabiliyorsun şu anda. Ama şey belli değil, ne zaman çıkacağını tarihini vermemişler. Haberler bu kadar gözüküyor.
Bu hafta dedik zaten durgundu. Normal. Önümüzdeki hafta Mobile World Congress'e odaklanır bütün dünya.
Evet.
Samsung'un S9'u göstereceği kesin. Sony'nin zaten Sony duyurdu telefonlarını. Onların kanlı canlı halini göstereceği kesin. Onun dışında bilemiyorum Huawei falan bir şey yapar mı? Şimdi Huawei nispeten yeni zaten duyurdu. Hani nispeten yeni duyurdu. Dolayısıyla zannetmiyorum ki hani Mate 10 daha insanlar onu merak ediyor falan. Mate 11 diye bir şey geleceğini zannetmiyorum.
Bir daha hep söylüyoruz, firmaların hepsi kendi eventlerini yapmak istiyorlar artık ve yapıyorlar.
Evet öyle, çünkü büyük bir etkinlikte kayboluyorsun arada. Başka firmalarla ilgi için rekabet etmen gerekiyor. Onun yerine kendi şovunu yapıp herkes beni konuşsun, benim ürünüme baksın. Ben de öyle isterim. Doğal bir şey. Daha karlı geliyor firmalara.
Evet. Bir de işte senin dediğin gibi firmaların kendi takvimi oluyor. Adam yeni çıkarmış, bir daha bu fuar var diye bir daha çıkarmıyor adam. Kendi takvimini uyguluyor.
Evet.
Samsung ve Sony denk getirebiliyorlar şu anda. Hani onların da öyle bir avantajı var. Sony hep zaten getiriyor, denk getiriyor bir şekilde. İşte dediğim gibi ben Sony'yi göreceğim orada. İlk ondan başlarım. Videosu da çekilecek orada. İlk izlenimlerimizi atacağız. YouTube'dan takip ederler artık. Yapabilirsem canlı yayın yapmaya çalışacağım. Geçen seneki deneyimim çok iyi değildi. Çünkü fuarın interneti 4G bile olsa paylaşımından, yoğunluğundan mıdır nedir çok kötü oluyor.
Tabii ki.
Görüntü kalitesi çok düşüyor. Bakacağız artık neler çıkıyor. Ne ilginç neler
olmazsa
var.
Olmazsa geldiğinde
o da olur.
Aktaracaksın deneyimleri.
Öyle yapacağız artık.
Evet.
Peki o zaman Levent abi. Önümüzdeki hafta bir aksilik olmazsa ben de dönmüş olacağım. Görüşürüz.
Hayırlısıyla dönersen birlikte olacağız demektir. Evet. Peki. Peki. Teknoseyir'de tekrar birlikte olmak üzere.
Tailwords sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.